Evet, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, kısmetse bugün birlikte 45 dakikayı birlikte paylaşacağız. İnşallah interaktif olur. Biraz daha aslında eğitim ilgi çekici. Hocalarımın eğitimleri çok güzel, dinleyebildiğim kadarıyla etik üzerine çok güzel konuşmalar gerçekleştirildi. Yapay zeka ile ilgili hocalarımızın çok güzel çalışmaları var. Projenin kendisi zaten başlı başına bir ihtiyaç, bir elzem durumunda. Ben söze başlamadan önce, derse başlamadan önce özellikle eğitim bağlamında değerlendirdiğimizde, yani öğretmenliğe ben 2006 yılında başladım. Yaklaşık 20 yıla yakın bir eğitim hayatı içerisinde. Bizler yapmış olduğumuz eğitim içerisinde kullanmış olduğumuz araç gereçler, aldığımız eğitimler vesaire. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü siz de şu an aynı durumda pozisyonda olan arkadaşlarımız var. Bunlar artık geleneksel hale geliyor. Yani biz şu an yapay zekaya konuşuyoruz ama yapay zeka ile ilgili öncesinde ne kullanıyorduk? Tepe göz kullanıyordum ben mesela. Aydın gelen resimler falan yapıp yansıtıyorduk. Sonrasında projeksiyon cihazı kullanmaya başladık. Akıllı tahtalarla birlikte. Onlar da tamamen hayal oldu. Şimdi bunlar biraz daha şey değildi, interaktif değildi aslında. Kısmen yapay zekanın çıkmasıyla birlikte özellikle her şey aslında bizim istediğimiz düzeye ulaştı diyebiliriz. Bu açılışı yaptıktan sonra şöyle baktığımızda yapay zeka ile ilgili bizim eğitim bağlamında değerlendirdiğimiz işte bilgisayar destekli öğretim programları 2000'li yıllarda Gazi'de birçok fakültede bilgisayar laboratuvarları kuruluydu. Çoğu kullanılıyor muydu? Kullanılmıyordu. O yıllarda tabii biz lise çağımızda da baktığımızda yine bir dönüşüm süreci içerisinde laboratuvarlar kurulmuştu. Yani 2000'li yıllarla birlikte artık biraz daha aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Biz hani biraz geçmişte bırakarak günümüze baktığımızda da yapay zeka ile birlikte özellikle 2000'in ortası, 2010'ların ortasında daha da aktif bir şekilde ki ülkemizde yansımaları biraz daha geç oluyor bazı noktalarda. Pandemiyle birlikte zaten artık bu inanılmaz bir şekilde her gün kendi kendini güncelleyen bir yapıya dönüştü. Yani hani daha çok bir organik algoritmalardan oluşan bir canlı olarak da ne yapabiliriz? Aslında yapay zekayı nitelendirebiliriz. İlk baktığımızda yapay zeka zaten 1950'li yılların sonuna doğru 1956'da Dartmouth Konferansı'nda McCarthy'nin ifade ettiği bir yapay zeka kez orada geçiyor eğitimle alakalı. Tabii yapay zeka ilk eğitim öğretimle başladıktan sonra diğer alanlara işte sosyalleşmeye, ticaret alanına buradan bir aktarım söz konusu. Şimdi biz eğitim sistemimize baktığımızda eğitim sistemimiz biraz daha aslında hani öğrenci merkezi desek de daha çok öğretmen merkezi bir eğitim sistemi içerisindeyiz. Neden bunu ifade ediyorum? Çünkü öğretmenin yönlendirmeleriyle, vermiş olduğu geri dönütlerle bir eğitimde davranış değiştirmeye yönelik çalışmalarımız oluyor. Lakin yapay zeka ile bir ekranın karşısına geçtiğinizde benim yerime, benim oluşturmuş olduğum bir yapay zeka algoritmasıyla karşılaştığımızda ki bunu şu an bankacılık sektöründe çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Özellikle Ziraat Bankası'nı burada Devlet Bankası olması hasabıyla ismini verebilirim. Konuştuğunuz kişinin canlı olduğunu düşünüyorsunuz ama canlı değil, bilgisayarla konuşuyorsunuz. Sorduğunuz farklı sorulara çok anlamlı, çok yerinde cevaplar veriyor. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte yapay zekanın veri temelli bireyselleştirilmiş yapısından. Tabii bu biraz genelleştirilmiş oluyor. Biz biraz burayı dışarıda bırakıp tekrardan eğitim sistemine döndüğümüzde yani öğretmenin rolü artık aktarıcılıktan ziyade neye dönüşmesi lazım? Son slaytta ifade edeceğimiz sistem mimarlığına dönüşmesi lazım. Biz bu görmüş olduğunuz bilişsel adaptasyon, davranış değiştirme bağlamında yapılacak her türlü şeyi aslında bunun mühendisi olma bağlamında bir program oluşturmamız lazım. Bununla da ilgili ben size küçük basit bir iki oyun tasarlayacağım. Bunların promptlarını isterseniz burada da paylaşabiliriz. Promptlarını paylaşacağım. Yani bazı şeyleri değiştirerek kendi oyunlarınızı da okul ya da sınıf ortamında ya da bir proje çalışmanızda da ne yapabilirsiniz? Uygulayabilirsiniz. Yani oyun neden önemli? Hepimizin çocukken oynadığı, unutamadığı oyunlar var. Yanlış değilsem Mayıs ayında ya da önümüzdeki ay He-Man'i bilir misiniz bilmiyorum ama ben çocukken He-Man'i çok izlerdim. Onun da artık bir şey oluyor artık. Filmini çevirdiler. Yakında dört gözle bekliyoruz. Ya bu cuma ya da 26 Mayıs'ta tam hatırlamıyorum tarihini de. En yakın olan o mesela. Ondan sonra oynadığımız onca oyun var. Resident Evil şu an güncel oyunlardan bir tanesi aslında. Warcraft, Uncharted, ondan sonra Sonic. Sonic'i de çok oynardık. Super Mario mesela. Unutamayız Super Mario'yu. Bunların hepsi ne oldu? Günlük yaşantımıza bir şekilde entegre edildi. Oyunlaştırma nedir diye sorduğumuzda aslında bize en basit tanımıyla ne yapıyor? Gerçek hayata eğer bunu adapte edebiliyorsak biz bir oyunlaştırma sürecini ne yapmış oluyoruz? Hayata geçirmiş oluyoruz. Yani eğitim hayatında da eğer biz oyunlaştırmayı kullanabilirsek gerçekten bu dönüşümdeki fırsatı kaçırmamış oluruz. Oyun herkesin bildiği var olan tanımlardan da yola çıktığımızda işte eğlence odaklı, kuralları olan kuralları kimler belirliyor? Bizler belirliyoruz aslında birçok şeyde. Serbest bir aktivite. Oyun tabanlı öğrenmede belirli bir oyun ortamı oluşuyor. Yani bizim sanal bir ortamımızın olması lazım. Oyunlaştırma da az önce de ifade ettiğim gibi artık oyun dışında yani sanal değil gerçek yaşamda ne yapıyorsunuz? Bu kurallar sonrasında kuralları gerçekleştirdiğinizde ya da ödül sistemi daha çok burada gözümüze yani önümüze gelen ödül sistemi yani bir rozet takma olayı oluyor. Rozetler ve sonrasında kazandığınız maddi manevi hazlar ne yapıyor arkadaşlar? Sizin basamakları tek tek çıkmanıza olanak sağlıyor. Evet, bizim geleneksel eğitimin tıkandığı bir nokta vardı. Yani özellikle hani cümlede başladım ya pandemi döneminde biz uzaktan eğitimi burada karşılığı öğrencilerle vermeye çalışıyorduk. Vermeye çalışıyoruz ama anlatıyoruz. Ben küçük bir anımı anlatayım. Çocuk 1,5 litrelik suyu doldurmuş. Ben ekranda ders anlatıyorum. Herkesin ekranını görüyorum tabii. Hocam diyor ben bu suyu kafama dikeceğim. Oğlum dikme evde yalnızsın evde kimse yok. Yok yani bir herhangi bir olumsuzluk anlamında çocuğa bizim müdahale etme gibi bir durumumuz yok. Ama yapay zekada ne yapabiliriz? Biz çocuğun davranışlarını yani hareketlerini, ekrandaki kalma sürelerini, hoşlandığı soruları vesaire vesaire. Yani kişileştirilmiş bir navigasyon yani ben 6 çocuğu aynı anda kontrol edebilme imkanına sahip değilim ama yazacağım frontlarla ya da kodlarla ya da alacağım verilerle ne yapabilirim? Burada bunu yönlendirebilirim yani. Her öğrenciye kişisel bir navigasyon sunabilirsem ki burada yapay zeka burada devreye giriyor ve davranışlarını ne yapabilirim? Yönlendirebilirim. Neyle? Oyunlaştırmayla. Oyunlaştırmada da az önce bahsettiğim rozet vererek ya da işte bir kasa altın göndererek vesaire ne yapabilirim? Akıllı bir eğitim ekosistemi ya da ders sınıf sistemi oluşturarak tıkanılan bu noktayı aslında ne yapabiliriz? Aşabiliriz. Şimdi yapay zeka etki matrisinde çift yönlü bir kazanım var. Burada kazanımdan bunu çift değil dört yönlü de yapabilirsiniz. Veliyi de ekleyebilirsiniz. Eğitim sistemine kendisini ekleyebilirsiniz ya da okulun paydaşlarıyla alakalı diğer okul aile birliğinden tutup da farklı farklı paydaşlar da ekleyebilirik. Çift yönlüyü, dört yönlü, altı yönlü, sekiz yönlü ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Ama bizim temelde ne vardır? Oyun kurucu vardır, bir de oyuncular vardır. Oyun kurucu öğretmen oluyor. Burada yapay zekayı eğer oyunlarında kullanabilirse, oyunlaştırma sürecinin içerisine katabilirse, özellikle fayda anlamında zaman yönetiminde kendine bayağı bir zaman kalacak. Nesnel değerlendirmeleri daha aktif, daha nesnel yapacak ve bir dönütlere ilişkin ne yapabilir? İleriye dönük hedefli geri bildirim de rahatlıkla bulunabilecek. Öğrenciler de hızlı, kapsayıcı ve esnek bir şekilde bu üçgeni oluşturmamızın nedenlerinden bir tanesi de artık merkezi noktada bir şey sağlayacağız. Öğrencilerin kişileştirilmiş eğitim sistemini sağlamış olacağız bu bağlamda. Neden bunu yapıyoruz diye insanların bazen aklına sorular geliyor. Şimdi bizim her öğrenci aynı şekilde, aynı esnekliğe, aynı hıza ve aynı kapsayıcılığa sahip değil. Biz hedefli geri bildirimlerimizi her öğrenciye farklı farklı şekillerde uygulanabilirsek ne yapacağız? Dezavantajlı gruplardaki öğrencilerimizin diğer avantajlı grup olarak ifade ettiğimiz öğrencilere yakın bir şekilde ilerlemesini sağlamış olacağız. Temel itibariyle baktığımızda zaten bir davranış kazandırma ile ilgili bir niyetimiz var. Milli eğitimin temel hedeflerinden bir tanesi zaten. Bunu sağlamış olacağız inşallah. Evet, kişileştirilmiş öğrenme dalgalanması. Yani hani bizim standart işte ABC şeklinde öğrenciler var buradaki modelde. Şunu şuraya alayım. Akıllı öğretici sistemi, anlık değerlendirme. Burada hızlı kavrayan, işte görsel öğrenen, eksikleri olan, biz bunu çoğaltabiliriz. Akıllı öğretici sistemimize müziği entegre edebiliriz. Ya da içerisinde bulunduğumuz eğitim ortamının bize sağlayacağı imkanlar dahilinde daha farklı simülasyon çalışmalarına benzeyen bazı A, B, C değil de D, E, F şeklinde yeni anlık değerlendirmelere olanak sağlayacak sistemler de ekleyebiliriz. Buradaki önemli olan şey bizim hedeflediğimiz o bilişsel kazanımı çocuğun alabilmesi. Bu yönde davranış değişikliğine yardımcı olabilmemiz. Şimdi oyunlaştırma nedir, ne değildir? Oyun tabanlı öğrenme. Bunlarla ilgili artıları, eksileri baktığımız zaman amaç burada çok önemli oyunlaştırmada. Var olan sisteme entegre bireyler yetiştirmek. Bunun için motivasyonu artırmak ve sınıfı gerçek dünyaya dönüştürmemiz gerekiyor. Yani oyunlaştırmadaki amaç bu aslında. Eysel dijital oyunlara baktığımızda eğlenerek işte gizli hedeflerimiz var, açık hedeflerimiz var. Bunları sanal kurgusal düzeyde ne yapabiliyoruz? Öğrenciye entegre etmeye çalışıyoruz. Burada önemli olan kişinin yani öğrencinin motivasyon dişlileri neler? Onları iyi bilmek gerekiyor. Burada işte neye göre ilerliyor? Görsel ilerlemeyi tespit etmek, işte ödül, rozet ve benzeri. Sonrasında kurup sınıf içerisinde işte çocuğun liderlik yönünü sürekli pekiştirmemiz lazım. Çocuğun hikayeleştirme ve mücadele dozunu arttıracağız. Yani hani arkadaşlarıyla çünkü şu olmalı. Hani oyun içerisine girdiğiniz zaman çocuklarla birlikte oyunlar oynadığınızda her çocuk kendine ait bir hikayeleştirme süreci oluşturuyor. Bu hikayenin içerisine sizler ne kadar girebilirseniz o hikayeler gerçek hayatta da o kadar işlevsel hale geliyor. Biraz hızlı geçiyorum çünkü size birkaç tane yapay zeka araçları kullanarak dijital oyun tasarımı örnekleri vermek istiyorum. Takıldığınız yerler varsa el kaldırarak aslında soru sorabilirsiniz ya da ilginizi çeken daha farklı alanlar varsa sorabilirsiniz. Şimdi bizim normalde YouTube'dan bazen daha önceki yıllarda işte CD'lerle vesaire çalıştığımız ya da tek taraflı çalıştığımız bazı şeyler vardı. Eğitim programları oluyordu ya da oyunlar oluyordu. İşte Duolingo'yu örnek verebilirim küresel çapta. Mesela belli bir yerde ama şu an yapay zeka ile birlikte Duolingo'yu kullandığınızda belki hiçbir şeye gerek kalmayacak. Dil için herhangi bir sınıfa ya da farklı bir ortama gidip bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Çünkü yapay zeka ile birlikte sizin gerçek hayat senaryonuzu, orta karar mekanizmalarınızı işte sonrasında hani bazen oyunlaştırmayla işte sevdiğiniz şeyler geliyor. Daha basit ifade etmem gerekirse bizim bu oyun oynarken ya da bankacılık hizmetlerini kullanırken ya da okul ortamında arkadaşlarla paylaştırırken böyle görsel öğeler oluyor. Kimisinde kumsal, kimisinde ağaç, kimisinde işte farklı farklı evcil hayvanların resimleri. Onların o tercihleri bile, emojiler de oluyor tabii. Sizin o tercihleriniz bile alttaki hayatınızın gerçek yaşamınıza ilişkin karar verme mekanizmalarında neyi ne şekilde kullanacaksanız o üst katmanda oyunlaştırma katmanında buna göre ne yapılıyor? O objeler, o nesneler, o resimler ortaya çıkıyor. Evet, şimdi pedagojik döngümüz var burada kendi kendini besleyen. Yani yapay zekanın aslında yaptığı şey bu. Öğrencinin bilişsel anlamda zayıf ya da güçlü noktalarını tespit eder. Öğrenciye özel uygun zorlukta içerikler sunmaya başlar. Öğrenci görevini tamamlar, anlamlı bir seçim yapar. Oyunlaştırmada devreye giriyor bu süre içerisinde. Neden? Çünkü bir rozet veriyorsunuz ya da bir ödül olarak ne gönderiyorsunuz? 5 tane altın gönderiyorsunuz. Ya da 10 puan, 20 puan, 50 puan, 100 puan şeklinde o içsel motivasyonu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ortaya çıkartıp kişinin ekranda kalma süresini arttırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi yani dijital yani bizim konu biraz geniş bir konu. Öncelikle hani eğitim sisteminde yapay zekanın kullanımı ile alakalı etik tehditlere baktığımızda da Genelde şunlarla karşılaşıyoruz. Gizlilik ve güvenlik. Yani şimdi biz bir oyunlaştırmayla ya da bir oyun dijital oyunla öğrencilerden veri topluyoruz. Bu verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması en büyük etik tehditlerden bir tanesi. Sonrasında eğer oynanılan oyunlar görsel ve kodlu şiddetin psikolojik ve davranışlarını ne yapabiliyor, etkileyebiliyor. Siz çocuklar ya da fark etmiyor, bizler de dahil olmak üzere oynadığımız oyunlar neyi şekillendiriyor? Gerçek hayattaki davranışlarımızı şekillendiriyor. Eğer biz burada müdahale edemezsek ki birazdan oraya geleceğiz, istenmeyen bazı sonuçlarla ne yapabiliyoruz? Karşılaşabiliyoruz. Ayrımcılık ve cinsiyetçilik, mesela ses, cinsiyet veya ırk temelli oyun içi tacizlerle ne yapabiliyoruz? Karşılaşabiliyoruz. Para kazanma, sanal ürün tuzakları, şansa dayalı ganimet kutuları, beklenmedik anda bir bakıyorsunuz kutu kazanmışsınız ya da yeni bir can kazanmışsınız. O sizi oyunda ne yapıyor? Devam ettiriyor. Bunlar da öz kontrolünüzün bozulmasına, zorlayıcı aşırı kullanımın neticesine, sonrasında oyuncunun kararlarını manipüle eden gizli mekanikler söz konusu. Bu gizli mekaniklere baktığımızda bizim gördüğümüzle görmediğimiz etik bazı riskler var. Bu altı temel baktığımızda. Bunların en önemlisi de veri mahremiyeti. Eğer sizin verinizi kontrol edemezseniz ya da biz verileri öğretmen olarak oyun mesela tasarlıyoruz, sistem mühendisi olarak. Ama tasarladığımız oyundaki verilere müdahale edemezsek ya da verileri elde edemezsek ya da bizim dışımızda verilere müdahaleler gerçekleşirse o zaman öğrenciler belirsiz bazı sorunlarla karşılaşma, davranışlar ya da az önce bahsettiğimiz o altı temel etik ihlali sırasıyla gerçekleştirmiş olacaklar. O nedenle veri mahremiyeti son derece önemli. Veri mahremiyetinin yanında da aynı zamanda algoritmik önyargı. Şimdi biz çevrim içi bir oyuna girdiğimizde ya da bir eğitim sistemi içerisinde düşünün, fark etmiyor. Yani bağlandığınız andan itibaren, oyuna girdiğiniz andan itibaren yani farklı dünyanın farklı yerlerinden, farklı kültürlerden, farklı şekillerde insanlarla bir araya geliyorsunuz. Burada farkında olmadan bir algoritmik ön yargının yani hani şunu şu şekilde ifade etmek istiyorum. Hani biz yani terörist dediğimizde aklımıza ne geliyor? Sarıklı, sakallı insanlar geliyor. İşte bu en büyük algoritmik ön yargılardan bir tanesi. Ama güncel hayata baktığımızda asıl teröristin aslında şekillendiren, yöneten, yani terörist olarak ifade etmek belki çok doğru, güzel olmuyor ama bu eğitim sistemi içerisinde. Lakin farkında olmak için bunları ifade etmek istiyorum. Yani hani şu an yanı başımızda, komşu ülkelerimizde yapılan yani şeyler de ortada, apaçık ortada. Yani bu bağlamda düşündüğünüzde siz farkında olmadan şu cümleyi birçok kez kullanmışsınızdır. İşte ben mavi bir çanta almak istiyorum ya da şu filme gidelim dediğiniz andan itibaren bir bakıyorsunuz ki telefonunuzda mavi renkli çantalar, işte ilgili filme ilişkin görseller, reklamlar geliyor. Bu ne oluyor? İşte sizin farkında olmadan bir ön yargıyla yüklenmenize neden oluyor. Tabii ki burada bu ön yargının sebebi bir açıklanabilirlik eksikliğiyle alakalı. Yani şu kara kutu, özellikle buradaki girişler oyunlarla alakalı baktığımız zaman yani kontrol edemediğimiz kodun sonraki kodlara ulaşamadığımız anlarda ya da hani koda müdahale edebiliyorsunuz ama kod sonra tekrardan değişiyor. O yüzden şeffaf bir sisteme ihtiyaç var. Yani bu tasarlarken de ya bunları neden anlatıyorum? Şimdi bizler dijital yapay zekayı araçlarını kullanarak oyun tasarlayacağız. Tasarladığımız oyunları ne yapmamız lazım? Hem velinin hem öğrencinin hani bizim hedeflerimizin gizli olmaması, işte herhangi bir ön yargı ve aynı zamanda bilgisayar ortamında ya da akıllı tahta sadece bunlar değil, aynı zamanda tablette ve bilgisayar harici diğer interaktif araçlarda da kullanabileceğimiz oyunlar tasarladığımızda bu dijital uçurumu da ne yapmış oluruz? Ortadan kaldırmış oluruz. Şimdi etik oyunlaşma ve tasarım kalkanı şeklinde bir sunu var burada. Burada az önce ifade ettiğim gibi biz şeffaf olmamız gerekiyor. Yaptığımız ya da yapacağımız oyunlarla alakalı şeffaf bir oyun tasarlamamız lazım. Bilgilendirilmiş onam olması lazım. Mesela etik kurul onayı ya da yapacağınız oyunla ilgili bir çalışma varsa bununla ilgili UNESCO'nun yayınlamış olduğu bir yapay zeka etik onayı var. TÜBİTAK'ın yayınlamış olduğu yine bir etik onayı var yapay zeka ile ilgili. Ne yapabiliriz? Burada bunlardan istifade edebiliriz. Ve şu olmalı. Yani öğrencinin ya da kişinin oyunu oynayan her kimse onun oyunun gizli oyun mekanikleriyle öz kontrol bypass edilmeden oyuncunun rasyonel olarak karar vermesini sağlayabilmemiz lazım. Bu sistem içerisinde olması gerekiyor. Yani genel itibariyle özetlersek aslında şeffaf bilgilendirme, verinin herkes tarafından ulaşılabilir olması, algoritmik denetimin yani ön yargılardan bağımsız olmalı ve kurumsal bir onayın alınması son derece önemli. Ülkemize baktığımızda Türkiye eğitim sisteminde ise EBA ve Fatih projesi, MEBİ ve benzeri diğer şeylerle karşılaşıyoruz. Yapay zeka araçlarıyla karşılaşıyoruz. Burada öğretmenlere yönelik yine bir eğitim, hizmet içi eğitim, online yüz yüze verilen eğitimler var. Burada da Türkiye'de işte yalnızca algoritmaların gücüne değil, dijital altyapının evrensel erişebilirliği de son derece önemli. Siz yapay zeka ya da işte teknoloji istediğiniz kadar geliştirin ama ulaştıramadığınız zaman ya da kullanamadığınız zaman yapay zekanın ya da teknolojinin sizin için çok bir ehemmiyeti, çok bir önemi kalmıyor. Evet, yani biraz karamsar olduğu gibi hani ama karamsar olmamalı. Biz teknolojiyi değil pedagojiyi merkeze alan oyunlar tasarlamamız bizim için daha sağlıklı olur. Yapay zeka ile oyunlaştırmayı senkronize edebilirsek çok farklı alanlarda çok farklı şeyler yapabiliriz. Dijital yeterliliği güçlendirmemiz lazım. Yani sınıf ortamlarımızda sistem mimarları olarak akıllı ekosistem oluşturmamız gerekiyor. Yöneticiler olarak da aynı zamanda. Yani pasif değil biraz aktif işler yapmamız gerekiyor bu bağlamda. Şimdi bu birinci aşamaydı. Yapay zeka, oyunlaştırma, oyun vesaire. Şimdi biz bunu nerede, nasıl, ne şekilde kullanacağız? Bununla ilgili bir iki çalışmamız olacak. Bunlarla ilgili sorunuz varsa arkadaşlar sorularınızı alabilirim. Neyse, var mı
Sohbet
sorun?
bölümüne yazdım hocam ben sorumu ama.
Sohbet bölümüne bakalım. Evet. Evet, UNESCO'nun bu kaynağı, TÜBİTAK'ın bu kaynağı. Şimdi arkadaşlar, yapay zeka dedik. Ekranı tekrardan paylaşayım ben bir saniye. Yapay zekayı ne kadar kullanıyorsunuz? Ben size bir soru sorayım bu arada. Yapay zekayı çok kullanıyor musunuz? Yani mikrofon açıp söyleyebilirsiniz. Yani ödevlerinizde, şimdi hocamın arkadaşımızın paylaştığını da ben indireyim burada. Yapay zeka kullanım kılavuzu, evet. Şunu PDF olarak, evet bunu indirmeye niye izin vermiyor?
Onay verin hocam, o
Verdim
zaten
verdim, onay
diğerine
verdim.
biri
Şimdi
de
bunu
49
indirdik.
sayfa.
49'a kadar indirdik. Notebook LM'yi kullanan arkadaşlarımız var mı? Notebook LM'yi duydunuz mu? Arkadaşlar mikrofonları açabilirsiniz. İndirenler indirelim.
Hocam müsaadenizle. Hocam üniversitenin sağladığı imkanlar doğrultusunda Google Gemini işte Pro ve Notebook LM bir yıl boyunca ücretsiz verdiği için haliyle kullanıyoruz onları ve
Evet,
gayet
çok
de
iyi.
evet, yararlanmaya çalışıyoruz.
Çok iyi Burak. Başka diğer arkadaşlarımız kullanabiliyor mu? Mesela yine not defteri oluştur dedim. Yani buradan başlayalım. Yani dijital oyun geliştirme ile ilgili artı arkadaşımızın paylaşmış olduğu mesajdan, indirilenlerden iki tane kaynağımız var. Yapay zekanın etik kullanımına ilişkin. Kaynaklarımızı buraya yüklüyoruz. Yani ben aktif bir şekilde kullanıyorum. Biz de notebook LM ile Gemini, ChatGPT aktif bir şekilde kullanıyoruz. Hiç dijital oyun tasarladınız mı bu arada? Mesela bu iki kaynakla ilgili ne yapmamı istersiniz? Mesela sunum, ayrıntılı sunucu slaytları genelde ne şekilde kullanıyorsunuz?
Hocam mesela karşılaştırmalı bir şey yapabilir bize. Her iki dokümanı da özet yapabilir.
Karşılaştırmalı bir
Özet.
sunum. Ne yapsın? Kısa oluştursun. Türkçe oluştursun. Değil mi? Yani üret dedik, şurada üretmeye başlıyor. Şimdi burada kalsın. Gelelim şeye. Bizim ChatGPT'ye gelelim. Sizden önce bir oyun tasarladım. Arkadaşlar, şurada ilk başa gelelim. Şimdi dijital oyun tasarlamakla ilgili bazı promptlar var. Buradan Poseidon ve Jason diye iki tane prompt var. Bu promptları daha önce duydunuz mu? Herhalde. Buna benzer 20 tane prompt var. Tabii farklı farklı alanlarda. JSON, JavaScript şeklinde. Poseidon'da nasıl yapacağını yapılandıran bir yapay zeka. Yapay zekaya basit ama aynı zamanda anlaşılır ifadeler kullanmamız lazım promptlar yazarken. Prompt da biliyorsunuz yani isteklerinizi ne yapıyorsunuz? Dile getiriyorsunuz ya da yazıyorsunuz. Nasıl yapacağını söylüyorsunuz. Daha doğrusu ne yapacağını söylüyorsunuz. Nasıl yapacağını söylediğiniz zaman da Poseidon'u kullanırsanız frontunuz daha sorunsuz, daha sağlıklı bir şekilde çalışır. Şimdi bu frontla ilgili kısa bir frontun ne olduğuyla ilgili yazdığınızda isterseniz not alabilirsiniz. Ya da şöyle, ya da şunu alayım ya, daha mantıklı. Bunu paylaşabilirsiniz. Poseidon front şeklinde yazdığınız zaman size ne verecek arkadaşlar? Bununla ilgili açıklamalar yapacak. Açıklamalar yaptıktan sonra, yani hani biz Gemini ve ChatGPT'yi birlikte kullanıyoruz. Aslında aynı alt tabanda şey yapıyorlar. Aynı zamanda Canva var. Canva'dan da sonucu da oradan oluşturuyoruz. Bu üçü arasında front yazmayla süreci yürütüyoruz. Şimdi ben Word halinde şurada basit bir şekilde yazdım. Bunu olmazsa mesaj grubuna yazarım, yapıştırırım. Oradan da sizler ne yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ben prompt'un ne olduğunu yazdım. Prompt'un ne olduğunu yazdıktan sonra Gemini'den oluşturacağım oyunun Poseidon prompt'unu hazırla dedim. Bana bu şekilde ne yaptı? Bir oyun prompt'u oluşturdu. Sonra Gemini'ye geldiğim zaman, yani şöyle aşağı yukarı, şurada kazanım ormanı. Tabii ki ilk yazdığım prompt'lar yukarıda kalıyor. Şu şekilde Gemini'ye yapıştırdığım zaman oyun frontları geliyor. Daha doğrusu şuradan ben anlatayım, daha da basit olsun. Şimdi infografik neden oluşturuyoruz? Notebook LM'de de oluşturuyoruz. Şuradan da Notebook LM'den de aynı zamanda bunu oluştururken bize infografik bilgi kartları da oluşturuyor. Bana kısa bir infografik de üretsin bu arada. Şuraya tekrardan geldiğimizde, ben işte sınıf öğretmeniyim. Üçüncü sınıf düzeyinde değerlerle ilgili oyun tasarlamak istiyorum. Yani ChatGPT'ye yazdığım prompt'tan bahsediyorum şu an. Sen usta bir oyuncu tasarımcısısın. Bana marif modelindeki değerlerle dayanan değer ve değere ilişkin en az iki farklı oyun örneği hazırla. Bana bunu Gemini için infografik prompt kodunu yaz veya yatay olarak düzenle. Şimdi ChatGPT'de genelde dikey, Gemini'de ise yatay şeklinde şeyler hazırlanıyor, infografikler hazırlanıyor. Bunu hazırladıktan sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gelip burada promptunuzu Gemini'ye yapıştırıyorsunuz. ChatGPT'den hazırladıktan sonra şurada burada promptlarımız var. Bunların infografiğini burada kendisi otomatik zaten her şeyi düzenliyor, atıyor. En basit tarzında bu şekilde düzenleniyor. Ha, burada biraz hızlı geçiyoruz, vakit dar olduğu için soru cevap yapalım anlamında. Yani burada her şeyi kendi ayarlıyor. Diyelim ki ayarlarken bazı noktalarda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sorun yaşıyorsunuz. Sorun yaşadığınız zaman şu prompt'u kullanmanızı, daha doğrusu şu emri vermenizi istiyorum ben sizden. ChatGPT'ye show yap. Yani hani show yap dediğinizde biraz daha doğru, biraz daha düzenli bir prompt hazırlıyor sizin için. Bunu da alıp tekrardan ne yapıyorsunuz? Yapıştırdığınızda daha farklı bir oyunla karşılaşıyorsunuz. Yani Canva'da bunları yapıştırdığınızda biraz dağınık oldu. Şu Canva ile ilgili de giriş yaptığımızda, Canva'da size bildiğim kadarıyla ücretsiz. Buradan sıfırdan Canva'ya girdiğinizde, daha fazla dediğinizde, şunu şuraya alalım. Daha fazla dediğinizde Canva'nın da kendi yapay zekası var arkadaşlar. Burada görsel kod oluşturma ya da aktivite oluşturma dediğinizde Canva'dan işte bazı şeyleri de ekleyebiliyorsunuz. Farklı şekillerde de tasarlayabiliyorsunuz. Burada Canva'yı diyelim ki gelelim şu JSON kodunu şuradan alalım. Buradan oluşturduğumuz kod. Kopyalayıp sıfırdan gelip Canva'ya yapıştırdığımızda, gönderdiğimizde bakalım bize ne oluşturacak. Bize seçenekler sunacak. Şurada aldığımız zaman şöyle bir oyun tasarımı çıkacak. Buraya ne diyelim? Mustafa diyelim. Oyuna başla dediğimizde takım seçmemiz gerekiyor. Takım 1'i seçiyoruz. Burada şeyle ilgili, söz hakkı şampiyonları ile ilgili, işte söz hakkı, saygı vesaire, bununla ilgili bir prompt yazmıştım. İşte hani dinlemeyle alakalı, söz hakkı, empati, saygı filan. Burada da enerji kazanılan şeyler de burada çıkıyor. Bir tasarımda kullan web sitesi dediğimizde bunu ne yapabiliyoruz? Web sitesi olarak da akıllı tahtalarda, telefonlarda kullanabiliriz. Web sitesinde yayınla dediğimizde Biz de bir URL adresi verilecek. Şunu kopyaladığımızda buraya daha farklı bir şey de yazabiliriz. Ne diyelim, saygı diyelim. Tasarımımız hazırlanıyor. Web sitemizi görüntüledik. Burada tekrardan adımızı seçip takımımızı seçtiğimizde ne yapabiliyoruz? Oyuna başlayabiliyoruz. Yani burada takım 1, takım 2 şeklinde hani dinleme görevi, burada görev verebilirsiniz. Söz hakkı arenası, işte empati ile ilgili sorular sorduğunuzda ya da saygı ile ilgili sorular sorduğunuzda burada işte bir puanlama anahtarı. Puanlama anahtarını da yine döndüğümüzde şurada kodlarımız var. İşte hani 2 puan, yanlış verildiğinde 5 puan, ya yani 1 puan silinir, doğru cevap verildiğinde 2 puan silinir şeklinde ne yapabiliriz? Bunları tekrardan kurgulayabiliriz. Bunları böyle tek tek yapıp kopyalayıp yapıştırdığımızda istediğimiz sonuçları ya da elde edebiliriz. Diyelim ki promptumuz doğru çalışmıyor. Çalışması için şu şekilde tekrardan, bu prompt doğru çalışmıyor, bana çalışan yeni bir prompt ver diyebiliriz. Bu şekilde tekrardan alıp buraya dilediğimizi ne yapabilir? Yapıştırıp devam edebiliriz. Bu şekilde farklı farklı oyunlar oluşturabiliriz. Bir oyun daha oluşturmuştuk. Burada yine aynı oyun. Gemini'den yine bir oyun oluşturabilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde Poseidon'u kullanıyoruz. Şu işte Poseidon prompt, yalancı sahne yaratma ile alakalı. Şunlar bizim şeyle ilgili çalışmalar. Şunları kapatalım. Çok kafamız karışmasın. Canva'ya geldiğimizde burada bu şekilde bize ne yapmış arkadaşlar? Yeni tasarımlar oluşturuyor. Öğrenmenin amacına uygun şekilde ne yapabiliriz? Bunları farklı farklı şekillerde de şekillendirebiliriz. Yine bunu da işte promptlarla oluşturduğumuz şeyler, işte yıldız tilkileri 3-5 tane yapar. Şurada bazen hatalar ekranla alakalı. İşte zaman vermediğimizde, yanlış cevap verdiğimizde 0 puan. İşte biz hazırız, 18 artı 1. Yani şuradaki şeylere müdahale edemiyoruz şu an. Burada bir promptta hata var ya da ekranda bir hata var. Bunları da ne yapıyoruz? Tekrardan şey yapıyoruz, oluşturuyoruz. Evet, genel itibariyle yapmanız gereken aslında şeyler basit. Yani ChatGPT'ye prompt yazıyorsunuz. Prompt yazarken, yani oyun tasarlarken oyunun hedef kitlesinden tutun da işte ben hangi yaş grubuna, sonrasında amacım ne? Yani marif modelle ilgili şurada ben bazı notlar almıştım. Mesela oyun tasarımı, sonrasında öğrenci seviyesi, işte değerin adı, hedef davranış, oyunun adını değiştirebilirsiniz. Oyunun türünü belirleyebilirsiniz. Farklı şekillerde işte bulmaca tarzı oyunlar da tasarlayabilirsiniz. Yarış arabası vesaire simülasyon oyunları da tasarlayabilirsiniz. Temel bazı kuralları şey yapabilirsiniz. Geri bildirim olarak puan, ödül ya da ne yapabilirsiniz? İşte rozet gönderebilirsiniz. Yani biraz şey sizinle alakalı olan bir süreç. Sizin isteğinizle alakalı. Yani tasarlamak istediğiniz şeyle ilgili. İşte burada bir kazanım ormanı ile ilgili promptumuzu hazırladık. Yapıştırınca bu şekilde bize bir oyun tasarımı veriyor. Burada mesela az önce infografik bir sunu oluşturmasını istedik. Burada PDF olarak indirelim mesela. Karşılaştırmalı notebook, LM bize ivedi bir şekilde. Evet, farklı bir formatta vermiş. Şu şekilde iki şeyi karşılaştırıyoruz etikle alakalı. Değil mi? Son derece verimli. Kullanabiliriz. Yani ben genelde ne yapıyorum? Şunu yapıyorum aslında. Yani birden fazla aracı kullanmaya çalışıyorum sizin için. Yani farklı farklı araçları tanıtmak istiyorum. Bu burada kalsın. Şurada da ChatGPT'ye girelim mesela. Bir oyun tasarlamak istiyorum mesela. Hani oyun ne olsun? Sözler oyun olsun. Ya da anlatım bozukluğu. Genelde ilkokul oluyor ama biz lise yapalım. Lise öğrencilerine yönelik. 9. sınıf diyelim. Daha da daraltalım. 9. sınıf lise öğrencilerine yönelik bir kelime bulmaca oyunu tasarla. Şimdi bunu bu şekilde yazdığınızda standart size bir oyun tasarlar. Buna infografik sonradan eklendi. İnfografik olarak hazırla dediğinizde sizde bir ne yapacağınıza ilişkin bir görsel oluşturacak adım adım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Daha basit şeklinde. Bunu hazırlarken JSON kodunda hazırla diyeceğiz. Görsel infografimiz gelsin. İnfografiyi burada da ne yapabiliriz? Aslında oluşturabiliriz. Şurada bizim bir tane infografiğimiz var. Buna benzer oluşturacak zaten. Hala oluşturuyor. Bakın burada bir infografik oluşturdu. Yapay zeka ile alakalı etik kullanımına ilişkin. Buradan Canva'ya geçelim. İnfografimizi oluşturana kadar. Bunun oluşturulması neden önemli? Bu sizin neyi, ne zaman, nasıl, ne şekilde, hangi amaçlarla yapacağınıza ilişkin bir cevap anahtarınız gibi olacak. Yani bu önemli. Bu bağlamda kullanacaksınız. Biz tekrardan döndüğümüzde şuradan çıktığımızda JSON koduyla hazırla dediğimde bana kodla bunu hazırlayacak. Yani bir iki dakikanızı alacağım. Gemini'den yeni bir sayfamızı açalım. Canva'dan yeni bir sayfamızı açalım. Canva yapay zekamızı açıyoruz. Evet, anlatım bozukluğuna ilişkin oluşturdu. Kodlarımı alıyorum. Yani Canva yapay zekaya geldiğinde tıklıyorum kodumu buraya. Ben değil, tasarım değil. Kod olarak da istemiyorum. Belge olarak da istemiyorum. Şurada Shift Enter'a bastığınız. Neyse, gönderelim bakalım. Evet. Türkçe. Yok, tamam. Gemini'ye gelelim. Orada bir sorun yaşadık. Bunu anlamadan oyun. Şimdi paralı olanı kullanmadığımız için bazen hata verebiliyor. Burada isim kodunu bakalım tekrardan. Şimdi sabah denediğim için oyunları tasarladığımız için mesela burada birkaç tane söz hakkı oyunu buna benzer oyunlar yaptığımızda tekrardan farklı şekillerde ne yapıyor? Hatalar maalesef veriyor. Dinleme göreviyle ilgili, enerji bağları ile ilgili normalde şey yapmaması lazım. Burada ormanla ilgili bir oyun tasarlamıştık ama kazanım ormanı. Matematikle ilgili mesela öğretmen paneli oyunla başlamayla alakalı. Bu kodları aslında yazdığınızda Gemini'den ChatGPT'ye, ChatGPT'den Canva'ya attığınızda Canva en son Canva'ya atmanız gerekiyor. Canva'da bunu simülasyonlarını yani dijital oyuna dönüştürüyor bu şekilde. Canva'nın da normal Canva'sı değil, yapay zekasını kullanmanız lazım. Yani burada dikkat etmeniz daha gereken şey burada Canva'nın yapay zekasını kullanmanız. Genel itibariyle böyle. Yani istediğimiz sonucu burada elde edemedik. Daha önce hazırladığımız oyunlarla ilgili burada hazırken 6 artı 1 daha 7 yapar. Mesela burada 10 aldık. Burada 6 6 da 12 yapar. Baktığımızda takımlar birbirine eşit 6'dan 2 çıkarttığınızda 4 yapıyor. Bu şekilde öğrencinin içselleştirerek yani oynayarak bir şekilde ne yapabilirsiniz? Yapay zeka destekli bir oyun tasarlayabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı alalım arkadaşlar. Mikrofonları açıp konuşabiliriz.
Hocam müsaadenizle.
Tabii ki.
Sayın hocam az önce promptu yazarken mesela marif modelinde ya da marif modeline uygun olarak diye bir mesela kalıp kullandık. Mesela oradaki prompt aslında biraz prompt mühendisliği yaptığımız şey. Burada marif modelini ChatGPT ya da diğer AI tam olarak algılayamayabilir ya da kendisi bunu internete açık ortamda ararken kendisi farklı bir anlam yükleyebilir bu da. Bunu önlemek açısından marifi ayrıca bir belge olarak eklemek gerekir mi? Ya da marifi orada
Yok yok,
açıklamak
gerek yok. Ona
gerekir mi?
gerek yok. Siz show yap dediğinizde yani özellikle onu belirtmiştim ben. Bir de Jason yani oyunlaştırma ile alakalı. Hani diğer Notuklemede o fark eder dediğin gibi ama diyelim ki ChatGPT'den ya da Gemini'den bir dijital oyun tasarlayacaksın. Orada marif modeli söylemen yeterli. Hani marif modelin 9 sınıf yani biraz daraltabilirsin hani bunu ama daraltmasan da şey olmaz. Özellikle yapay zekayı övücü cümleler kullanmanız önemli. Yani biz işte sen usta bir oyun tasarımcısısın. Tamam mı? Marif modeldeki değerlere dayanan değer ve değerlere ilişkin en az iki farklı oyun örneği hazırla. Bana bunu işte Gemini için, hani burada yanlış kelime hatası yapmışız, infografik promptunu hazırla mesela. Yatay düzenle ya da dikey düzenle deyip ondan sonra bu ChatGPT'den düzenlediğini Gemini biraz daha derli toplu Gemini'ye atıp varsa orada hataları giderip JSON koduyla tekrardan Canva'nın yapay zekasını attığınızda aslında oyun kendiliğinden oluşuyor. Ama Burak dediğin gibi şeyleri biraz daraltmak da önemli. Mesela dijital oyunlarda Oyunun adını vermen gerekiyor. Mesela değeri vermen gerekiyor. İşte öğrenci
Evet hocam.
seviyesini vermen gerekiyor. İşte geri bildirim olarak 10 puan yazdık mesela. Oyunumuz çalışıyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Teknolojiyi kullandığınız için ne yaparsanız yapın belli bir noktadan sonra eğer prosunu kullanmıyorsanız ya da yapay zeka destekli araçlar aktif bir şekilde kullanıldığı zamanlarda paralı bile kullandığınızda size ne yapmıyor? Tam olanak vermiyor. Yani her şeyi istediğiniz şekilde istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Mesela ben sabah aldığım sonuçları burada alamadım. Bazı promptlarda yani kopyala yapıştır yapmamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Ama iyi ki sabah şeyi düzenlemişim oyunları. Yani mesela basit bizim için belki çok şey değil ama çocuklar için mesela ikinci ve üçüncü sınıf öğrenciler işte tavşanı mı seçeceksin, tilkiyi mi seçeceksin bu bile bir heyecan oluyor. İşte 10 puan biz 20 puandayız işte bizim 3 kalbimiz var. 3 hata yapma hakkımız var. Bunun 2 bir hata yapma gitmiş 2 hata payı kalmış. Bunu akıllı tahtada olduğunu düşünün. Buna benzer diğer Kahoot da kullanabilirsiniz. Daha farklı araçlar da var. Bunları da kullanabilirsiniz. Bizim buradaki amacımız yapay zekayı kullanırken bunlarla ilgili mesela hani kazanımlar sonrasında çocuğun neyi kazanacağını ve veriyi vermemiz lazım. Yani hangi verileri kullanıyoruz. Sonrasında elde edeceği davranışa ilişkin İşte biraz daha şeffaf bir sistem kullanmamız lazım. Biz genelde bu tarz etkinlikleri de zaten ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Kimlerle paylaşıyoruz? Diğer eğitim çalışan arkadaşlarımızla da paylaşıyoruz.
Çok teşekkürler hocam. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Farklı sorusu olan var mı? Biraz süremizi de açtık. Serkan Hocam, sizlerin sorular var mı? Merivan Hocam.
Yok hocam. Ağzınıza sağlık. Çok dinledik, çok istifade ettik. Emeğinize sağlık.
Ben teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı tanıyan İbrahim Halil Hocama, sonrasında desteklerini esirgemeyen Merivan ve Serkan Hocama da ve değerli katılımcı öğrencilerimize de her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar şimdiden.